Bir testi su. Ey oğul! Bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, hikmetle, sırlarla ve güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim, hikmet ve güzellik Allah'ın Dicle'sinden ancak bir katredir. O bedevi Allah'ın Dicle'sinden bir katreyi görseydi, hakikatte ilahi kudret, azamet ve sırlar deryası olan o katrenin önünde testisini atardı. Hazreti Mevlana. Bir testi su. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırında hanımıyla oturuyordu. Bir gece hanımı, "Bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkesin ömrü bollukla geçiyor. Sadece biz fakiriz. Ekmeğimiz yok. Katığımız üzüntü, suyumuz gözyaşı. Gündüzün elbisemiz güneş, geceliğin döşek ve yorganımız ay ışığı. Açlığımızdan dolunayı okkalık ekmek sanarak gökyüzüne saldırıyoruz. Yoksulluktan dolayı havada uçan sineğin damarının kanını emmedeyiz. Bizim halimiz ne olacak böyle?" diye dert yandı. Bedevi şöyle cevap verdi: "Be kadın, daha ne zamana dek dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı? Akıllı kişi rızkın azına çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir. Sel gibi akıp gider. Bilesin ki gönüllerimizdeki dünya keder ve gamları hep bizim varlığımızın ihtiras tozundan, hırs bataklığından meydana gelmektedir. Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği rızıkla merzukuz. Kanaatten daha güzel bir zenginlik olabilir mi? Bu böyle, şu şöyle demek, şeytanın içimize düşürdüğü kuruntu ve vesveselerden başka şeyler değildir. Ey hanım, bolluğa alışmak kadar kötü bir şey yoktur. Çünkü alışılmış şeylerden firak çok güç olur. Bedenine tapan, yani nefsinin her arzusunu yerine getiren kimsenin canı tatlılaşır. Günü geldiğinde teslim ederken çok zorluk çeker. Sen bunu idrak et de başıma gelecek olanı zorlaştırma. Ey hanım, gençken daha kanaatkâr idin. Yaşlandın, hırsın arttı. Altın istiyorsun. Halbuki önceden altından daha kıymetliydin sen. Eşin benzerin yoktu. Ne oldu sana ki bu halini terk ettin de fani ve gelgeç şeylerin isteğine düştün?" Hanımı bunları dinlemiyor, üstelik öfkesi arttıkça artıyordu. Devamla, "Ey namustan gayri bir şeyi olmayan adam, artık senin yaldızlı sözlerinden bıktım. Halimize bak da utan. Bana kanaatten bahsediyorsun ve gururlanıyorsun. Ne vakte kadar bu çalım? Sen kanaatten ne vakit canını nurlandırdın? Sen açlıktan havadaki çekirgenin damarını vurmaya çalışırken, nasıl olur da bey ve paşalarla adım atmaya kalkışabilirsin? Bana öyle horlukla kötü kötü bakma ki senin damarlarında nelerin dolaştığını, içinden ne kötülüklerin geçtiğini söylemeyeyim. Gafil kurt gibi üstüme atılma. Senin gibi insanı utandıracak bir akla sahip olmaktansa akılsız olmak daha iyidir," dedi. Kocası sükunetle cevap verdi: "Sen kadın mısın? Yoksa keder kumkuması mı? Yoksulluğumla ben iftihar ederim. Başıma kalkma. Mal, mülk ve para başta külah gibidir. Külaha sığınan keldir. Zengin kulağına kadar ayıp içine dalan kişidir ki malıyla ayıbını örter. Yoksulluk senin anlayacağın şey değildir. Peygamberlerin ve velilerin nimet bildiği fakirliğe hor bakma. Bu fakr haliyle Rabbime daha yakın olup bambaşka bir ganimete nail oluyorum. Allah göstermesin, benim dünyaya karşı tamahım yok. Gönlümde kanaatten bir alem var. Ey kadın, kavgayı, darılmayı bırak. Bırakmayacaksan hiç olmazsa beni bırak. Benim kavga etmeye mecalim yok. Savaşlar şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte. Susacaksan ne âlâ. Eğer susmazsan şimdi evimi barkımı bırakır, kuru başımı alır giderim. Kadın kocasının bu ayrılık sözleri üzerine ağlamaya başlayarak gözyaşlarına büründü, pişmanlık gösterdi. Benliğini bırakıp yokluk yoluna düştü de, kocasına nedametle, ben hanım değil, senin ayağının toprağıyım. Bedenim, canım, varım ve yoğum hep senindir. Senin için bir kere değil, her nefeste tekrar tekrar ölmek isterim. Senin bana söylediğin şeyler karşısında artık candan da, tenden de vazgeçtim. Niçin ayrılıktan söz ediyorsun? İşte itirazı ve kınamayı bir kenara bıraktım. Candan özürler diliyorum. Meğer senin padişahça huyunu tanımayıp sana küstahlık etmişim. Ama şimdi büyük bir pişmanlıkla sana boynumu uzatıyorum. İstersen vur, istersen ayağının altına al beni, dedi. Ardından içli hıçkırıklarla ağlamasına devam etti. O gözyaşı yağmuru arasında bir şimşek çaktı. O şimşekten eşsiz ve vefakar bedevinin gönlüne bir kıvılcım düştü. Nihayet bedevi karısının gözyaşlarına dayanamadı, söylediklerine pişman oldu. Onun şefkatli gönlünü kaplayan bu pişmanlığı sezen kadın kocasına şu aklı verdi. Testimizde yağmur suyu var. Malımız, mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al, git. Padişahlar padişahının huzuruna gir. Armağanını sun. De ki, bizim bundan başka hiçbir malımız, mülkümüz yok. Çölde de bundan iyisi hiç bulunmaz. Padişahımızın hazineleri varsa, bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur. Zavallı kadın, Bağdat'ın ortasından şeker gibi Dicle'nin akıp gitmekte olduğunu ne bilsin? Testisindeki suyu övüp duruyordu. Kocası da bu övgüye katılmış. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir testi yağmur suyumuz ancak padişahlara layık, diyordu. Bedevi, testisini bir keçeye sardı, ağzını sıkıca kapadı. Sırtını alarak Bağdat yoluna düştü. Testi kırılmasın, hırsızlar çalmasın diye gece gündüz gözü gibi koruyordu. Günler, haftalar sonra Bağdat'a geldi. Sora sora halifenin sarayını buldu. Kapıya dayandı. Muhafızlar ne istediğini sordular. Fakir bedevi, "Ey muhterem kişiler, ben garip bir bedeviyim. Padişahın lütfunu umarak çöllerden geldim. Bu armağanı sultana götürün. Padişahtan murad isteyeni ihtiyaçtan kurtarın. Tatlı, lezzetli su. Çölde yağmur sularından biriken gölden doldurulmuştur. Testim de güzel, yepyeni," dedi. Halifenin adamları bu saf, tertemiz yürekli bedeviye önce gülecek oldular, sonra da onun bu iyi niyetlerle bezenmiş armağanını canla başla kabul ettiler. Bedevi, sarayın hemen altında gürül gürül akan Dicle'den habersiz bekliyordu. Bedevi'nin su testisi halifeye sunulunca, halife bundan çok memnun oldu. Bedevi'yi huzuruna kabul etti. Bedevi'nin gönlünü aldı. Yeni elbiseler giydirdi. Sonra da adamlarına, "Testiyi altınla doldurun, ona verin. Dönerken de onu gemiyle Dicle yolundan götürün. O çöl yolundan gelmiş. Dicle yolu yurduna daha yakındır. Buradan memleketine dönsün, emrini verdi. Bedevi gemiye binip Dicle'yi görünce büsbütün şaşırdı. Asıl şaşkınlığı ise bu kadar suyu bol Dicle nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmesiydi. Allah'a candan şükürler eyledi. Mesnevi. Ey oğul! Bütün dünyayı ağzına kadar ilimle, güzellikle dolu bir testi bil. Fakat bilesin ki bu ilim ve güzellik, zuhuru zatının muktezası olan ve zuhur etmemesine imkan bulunmayan Allah'ın Diclesinden bir katredir. O gizli bir hazineydi. Marifetine muhabbet etti. Böylece o hazine pek dolu olduğundan yarıldı, kendisini ishar etti. Toprağı göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gizli bir hazineyken coştu, toprağı atlas giyen bir sultan haline soktu. O bedevi Allah'ın Diclesinden bir katreyi görseydi, hakikatte bir deniz olan o katrenin önünde testisini atardı. Hikayede bedevi aklın, karısı ise nefsin sembolüdür. Akıl ile nefis devamlı mücadele halindedir. Bunlardan her ikisi de topraktan yapılmış beden mülkünde otururlar. Gece gündüz devamlı kavga halindedirler. Nefsin sembolü olan kadın, bedenin ihtiyaçlarını ortaya döker, yani şeref ister, mevki ister, iltifat ister, giyecek ister, lezzetli yemekler ister. Zaman zaman da bu ihtiyaçlarına çare bulmak için turabileşir, tevazu gösterir. Bazen yüzünü toprağa sürer, kendisini acındırır. Bazen de büyüklük taslar, zirveler arar. Aklın ise bedene ait düşüncelerden haberi yoktur. Onun müfekkiresinde ancak Allah muhabbeti ve aşkı vardır. O, sevgiyi kaybederim, korku ve hüznü içindedir. Hikayedeki halife, Cenab-ı Hakk'ın ilminin sonsuzluk Diclesidir. Dicle nehrine bir testi yağmur suyu götüren bedevi, bu işte mazurdur. Çünkü o, Dicle'yi bilmiyordu. Çölde, Dicle'den çok uzak bir şekilde yaşıyordu. Dicle'den haberi olsaydı, o testiyi çöllerde taşımaz, belki onu taşlara çarparak kırardı. Yani, mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Sırrına nail olabilmek için, kendisini nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesine tabi tutarak, ilahi bir muhasebe içinde, Dicle'den haberdar olmaya çalışırdı. Nefsi temsil eden kadınla, aklı temsil eden bedevi, bilmiyorlardı ki asıl kıymet ve ilahi lezzet vücut testisindeki irfan suyundadır. Bu da ancak marifet deryasından nasip almaya bağlı bir keyfiyettir. Diğer taraftan hikayedeki halife kapısı, dergâh-ı ilahiyi temsil eder. Mümin, her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun, bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı ve güvenmemelidir. Bu değerlerin hepsini Rabbinin lütfu bilip, şahsi amellerinin de Dicle'nin yanında bir testi su olduğunu unutmamalıdır. Bedevi'nin çölde binbir çile ile biriktirip halifeye takdim ettiği bir testi su, kendisi için çok kıymetli bir hayat iksiriydi. Halbuki Dicle'nin içine dökülünce kaybolup gitti.
İnsanoğlunun beşeri imkanlarla hakikatine ermeye çalıştığı ilahi tanzim ve sanattan anlayabileceği, onun asli hakikati karşısında Dicle'nin bir damlası bile değildir. Hikayede geçen su testisi bizim nokta kadar olan bilgilerimizdir. Ancak bizler Allah'ın sonsuz Dicle'sinden habersiz olduğumuz için kendi bilgilerimizin çok geniş ve hacimli olduğunu zannederiz. Bu ise ancak bir karıncanın kendi ufacık yuvasını veya bir balığın akvaryumunu büyük bir kainat zannetmesi gibidir. İnsanın gafleti neticesi kendi cüceliğine bakmadan adeta bir dev aynasının yalanlarına kanıp da misalimizdeki karınca ve balığın durumuna düşmesi ne büyük bir aldanıştır. Ancak varlık testisini taşa vuran hak aşıkları o testiyi kırmakla onu daha sağlam ve daha mükemmel bir hale getirir. İzafi ve gölge olan varlıklarının esaretinden kurtulurlar. Zira varlık küpü kırılınca içindeki su süzülür, şeffaflaşır, berraklaşır ve ruha billur olur. Yani bu kırılıştan müstesna zuhurat ve tecelliyat meydana gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İlahi, seni tenzih ve takdis ederim. Biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık." buyurmuştur. Necip ümmetin yüksek alimleri de aczlerini itiraftan çekinmemişlerdir. İmam Ebu Yusuf'a bir gün Halife Harun Reşit bir mesele sorar. İmam Ebu Yusuf, "Bilmiyorum," diye cevap verir. Halifenin yardımcısı İmam Ebu Yusuf'a, "Maaş ve tahsisatınız varken bilmiyorum diyorsunuz," der. Cevaben İmam Ebu Yusuf da, "Benim maaşım ilmime göredir. Cehlime göre verilecek olsa hazine yetmezdi," der. Allame İmam Gazali de, "Bildiklerime nispetle bilmediklerimi ayaklarımın altına alabilseydim, başım göklere değerdi," buyurmakla aczini itiraf edip tevazu göstermiştir. Bu büyük insanlar bildiklerinin değil, bilmediklerinin çokluğunu itiraftan çekinmemişlerdir. Selef-i Salihin, ilmin felaket ve selamet merhalelerini şöyle ifade buyurmuşlardır. İlim, 3 karıştır. Birinci karışa ulaşan, elde ettiği birazcık malumatı kendine mal ederek gurur ve kibre kapılır. İkinci karışa ulaşan, Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz ilmi karşısında kendi hiçliğini idrak ettiği için nefsi gözünde küçülür de kendisinin bir şey bilmediğini anlar. Üçüncü karış ise, heyhat ki ona kimse ulaşamaz. İnsanoğlunun istinad etmek temayülünde bulunduğu amellerine ehemmiyet izafe etmesi Dicle'nin yanında bir testi su değil midir? Allah korusun, kesif bulutların güneş ışığına mani olması gibi kalbin şeytana taht olması halinde Rahman'ın hidayeti oraya ne kadar ulaşabilir? İnsan Dicle'den habersiz olduğu için bir testi suyu umman zannedebilir. Kendi zannında boğulur gider. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buz satan bir satıcıya rastlar. Satıcı, "Sermayesi erimekte olan insana yardım edin," diye nida eder. Cüneyd Hazretleri bu sözü duyunca düşüp bayılır. Dünya sermayesini ahiret sermayesine tebdil edemezsek, dünyadaki gayretler şeytanların paylaşacakları nasipler olur. Netice, hüsran ve acı bir aldanıştır. İsraf çılgınlığı ve merhamet yoksulluğu dünyada baş belası, ahirette azap sermayesidir. geçmiş günlerimizin dosyaları kapanmıştır. Bunlarda değişiklik yapabilmenin imkanı yoktur. Gelecek günlerimizin varlığı ise şüphelidir. An, bu andır. Bu anımızın gönül ve alın terlerini hayat tarlamızın tohumları yapabilirsek, inşallah ahiretimizin sırça sarayları olur. Şehzadi'nin ifade ettiği gibi, arzın sathı, Rabbin umumi sofrasıdır. Dünyada Rahman sıfatının tecellisi olarak bütün mahlukat bol bol rızıklandırılır. Yedirilir, içirilir ve giydirilir. Dost, hasım, itaatkar ve isyankar ayırt edilmez. Cenab-ı Hakk'ın engin merhameti bütün mahlukatı ihata etmiştir. Dikenli bir kirpinin yavrusunu sinesine bastırması, hatta kafir bile olsa mazlumun bedduasının kabul olması, bu kuşatıcı merhametin muktezasıdır. Kainattaki ilahi sanat, hikmet ve ibret manzaraları nefsani ve süfli his ve davranışlarla asli tabiatı bozulmamış insanı, kainattaki ilahi sanat, hikmet ve ibret manzaraları nefsani ve süfli his ve davranışlarla asli tabiatı bozulmamış insanı, ulviyet, halvet, saffet, rikkat ve haşyet gibi bedii duygulara gark eder. Hususi sofra ise rahim sıfatının tecellisi olarak ahirettedir. Ondan istifade yalnız müminlere aittir. Bu hususi sofrada beşeri nasiplerin en büyüğü olan cennet ve rüyeti cemalullah, yani Cenab-ı Hakk'ı ayın 14'ü gibi görme nimetleri vardır. İnsan, bütün esma-i ilahiyenin kamil tecellisi olduğu için büyük bir alemin küçük bir modelidir. Onun topraktan olan yapısı, varlığının dış yüzüdür, fani yapısıdır. Hakiki varlığı, esrar, nur ve ilahi hakikatin gizli bir hazinesidir. İnsanın mükerremlik vasfı budur. Yaratılış maksadına uygun bir şekilde marifet denizinden nasip alabilmesi buna bağlıdır. Bir kelebeğin yanma pahasına ışığa ram olması gibi, Hallacı Mansur da esrar denizinin coşkunluğunda fani varlığını yok etmeye adım attı. İlahi tecellilerle kendini yaktı. Ruhu yücelip feyz ile dolunca nefsi zayıflayıp bitim noktasına ulaştı. Kendisine yabancılaştı. Ondan kurtulmaya çalıştı. Kesif tecellilere tahammül edemedi, sekre sürüklendi. Dostlar, beni öldürün. Zira benim ebedi hayatım ölümümdedir, dedi. Taşlanırken kendini yaralayan tek hadise, dostunun kendisine bir karanfil atması oldu. Dünyevi böyle bir teveccüh ve tebessüm bile kendisine ağır geldi. Bu hal, diğer bir ifadeyle fani varlığın ilahi varlığa ram olarak kulun ölümsüzlüğe kavuşmasıdır. Denize düşen bir damlanın vücudunun suda kaybolması gibi, denize dalan kimse de sudan başka bir şey görmez. Bu mertebeye ulaşanlar, her şeyi, hatta kendisini bile haktan ibaret görürler. Fakat bu bir haldir. O hal geçince, hak, haktır, eşya, eşyadır. Merhamet ve adaletle abideleşen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Şam'a girerken sıra kölesine geldiği için deveye onu bindirdi. Kendisi şehre yürüyerek girdi. Halk köleyi halife zannetti. Hazreti Ömer'in vefatından sonra dostları kendisini rüyada gördüler. "Rabbimiz sana nasıl muamelede bulundu?" diye sordular. O, "Elhamdülillah, Rahman ve Rahim olan Rabbim var.
buyurdu.
Hazreti Mevlana buyurur. Madem ki fakr, cömertlik kereminin aynasıdır, haberin olsun ki aynanın üzerine hohlamak zararlıdır. Yani fakiri ve garibi red için ağzından çıkacak her ses ve nefes onun kalbini incitir. Sanki sathına hohlamış ayna gibi kalp buğulanır. Parlaklık ve derinliği zayi olur. Cömertliğin keremini göstermez olur. Amellerimiz, infaklarımız daima gözümüzde devleşir. Bizi oyalar ve aldatır. Bize haz hammallığı yaptırır. Dicle'den ve onun sahibinden habersiz olduğumuz için bir testi su, gözümüzde bir derya olur. Dünyevi isteklerimiz bitmek ve tükenmek bilmez. Sahip olduğumuz her şeyi kendimizin tabii hakkı zannederiz. Bizden bir fedakarlık istenince kendi mülkümüzden isteniyormuş gibi tavrımız değişir. Bunun neticesinde emanetin ve sehavetin kristal, berrak ve zarif aynası lekelenir. Halbuki Cenab-ı Hak ayeti kerimede sakın yetime kahretme ve onu ezme. Fakiri de reddetme. Yani el açıp istemek mecburiyetinde kalan yoksulu azarlayıp boş çevirme. Edduha 9-10 buyurur. Mevlana kaddesallahu sırruh diğer bir beyitinde güzeller saf ve berrak ayna aradıkları gibi cömertlik de fakir ve zayıf kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür. İn'am ve ihsanın güzelliği de fakir ve gariplerle ortaya çıkar, buyurur. Güzeller, güzellik ve endamlarını seyretmek için aynanın esiri olurlar. Hatta arkası gölgeli camlara bile kendilerini görmek için bakarak geçerler. Manevi ve asli güzellik olan cömertlik de kendisini biçarelerin ve fakirlerin gönül aynasında seyreder. Yine Mevlana kaddesallahu sırru buyurur. Fakirler, merhameti ilahinin, kerem-i Rabbani'nin aynasıdırlar. Hak ile olanlar ve hakta fani olanlar daima cömertlik halindedirler. Hazreti Cabir'den naklen Tefsir-i Hazin'de deniliyor ki, küçük bir çocuk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Annesinin bir gömlek istediğini arz etti. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındakinden başka gömleği yoktu. Çocuğa başka bir zaman gelmesini söyledi. Çocuk gitti. Tekrar gelip annesinin Hazreti Peygamber'in sırtındaki gömleği istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadete girdi, sırtındaki gömleği çıkarıp çocuğa uzattı. O esnada Bilal radıyallahu anh da namaz vakti girmiş olduğundan ezan-ı Muhammediyi okumaya başladı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtına alacak bir şey bulamadığı için cemaate çıkamadı. Ashabtan bazıları merak edip hücre-i saadete girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gömleksiz olarak buldular. Servet bir emanettir. Onun saadetine ve lezzetine kavuşabilmek ancak mahrumların ıstırabından islenmek ve kalbimizden onlara bir şefkat ve merhamet penceresi açabilmekle mümkündür. Hazreti Mevlana buyurur. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. başkalarının kusurlarını örtmekte, gece gibi ol. Sehavet ve cömertlikte, akarsu gibi ol. Hiddet ve asabiyette, ölü gibi ol. Tevazu ve mahviyette, toprak gibi ol. Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Unutmamak gerekir ki, bir kimse kendini nasıl gösterirse göstersin, onun gönül testisinde ne varsa, dışarıya dökülecek olan da odur. Çünkü nice aşk ve muhabbet ateşiyle dolu olduğundan bahsedilen testiler vardır ki, neticede gaflet suları akıtmışlardır. Keza nice âb-ı hayattan bahsedenler, ondan bir yudum bile içememiş, içirememişlerdir. Buna mukabil, nice mahviyet içinde gizlenip de dışarıdan boş bir testi zannedilen has kullar, gönüllerindeki bir katrenin içinde dipsiz ve sahilsiz bir umman olmuşlar. Allah onları yanıp susamış olan aşıklara bir Kevser suyu gibi ikram etmiştir. Allah Teala cümlemize dünyada böyle bir Kevser ve Mâ-i Teslim'den damlacıklar lütfederek bizleri indi ilahisine kabul olunan muhlis ve samimi gönül erlerinden eylesin. Amin.